Ayrım 18, Kin, Robert Ludlum, sayfa 211. Adrian Victor Fonting gençlerin tartışmalarını dinlerken kardeşinin onları süzmekte olduğunun farkındaydı. Andrew'e bir baktı. Subayın buz gibi bakışlı gözlerinde aşağı gören bir ifade vardı. Adrian artık nefretini açık açık belli etmeye başladı diye düşündü. Soğukkanlılığını kaybetti. En küçük şeylerden öfkeleniyor artık. Birbirlerinden ne kadar uzaklaşmışlardı. Oysa bir zamanlar nasıl da yakındılar. İkizler burcundan iki kardeş. İkizler, dostlar. Ama ortaokuldayken durum değişmeye başlamıştı. Andrew kendisini çok üstün olduğunu sanıyordu. Buna karşılık Adrian yetenekli olduğundan bile emin değildi. Andrew kendi yeteneklerinden kuşkulanmaya asla gerek görmemişti. Ama Adrian epey bocalamıştı. Fakat şimdi kendisine güveniyordu. O kararsızlık yılları geride kalmış ve Adrian kişiliğini bulmuştu. Bugün, yani doğum günlerinde kardeşinin karşısına dikilerek bazı tatsız soruları sorması gerekiyordu. Bu sorular Andrew'un gücünü sarsacaktı. Araştırmalar sonucu o grubun adının göz birliği olduğunu anlamışlardı. Kardeşi de bu gruptandı. Üstün olduklarını sanarak kendilerini kandıran 8 adam amaçlarına erişmek için delilleri saklamaktaydılar. Bu küçük grup şantaj yaparak Pentagon'u ele geçireceğini sanıyordu. Göz birliğinin elindeki deliller olmasa bu durum komik bulunabilirdi. Pentagon'dan bazı kimseleri dehşete düşürüp idare etmek olasıydı. Göz birliği tehlikeliydi ve ortadan kaldırılmalıydı. Bu işi halledeceklerdi. Ordu avukatlarına çağrılacak tanıkların listesini vererek işi sessiz sedasız bitireceklerdi. Belki orduda suç işlemiş olanlar vardı ama ordunun bu insanlardan temizlenmesi ve bu arada kendilerini üstün sanan 8 kişinin de atılması şarttı. Adrian ne tuhaf diye düşündü. 7 yıl önce Andrew askeri kanunları ileri sürerek koruduğum kimseleri yakalattırdıydı. Şimdi sıra bende. Ama bu işi daha sessiz sedasız yapacağım. Onlar delil gizleyerek kanuna karşı geliyorlar. Pek çok şey değişmişti. 9 ay önce kendisi Boston'da savcı yardımcısıydı ve yaptığı görevden zevk alıyordu. Böylece kendi kendisini yetiştiriyordu. Victor Fonti'nin oğlu olduğu için bu mevkiye gelmemişti. O çalışarak yükseliyordu. Sonra Ekim ayında bir gün James Nevins adında biri kendisini görmeye gelerek işten sonra birlikte Capley Barı'nda birer içki içmelerini teklif etti. Nevins adındaki zenci de avukattı ve Washington'daki Adalet Bakanlığı'nda çalışıyordu. Nevins devamlı baskıdan rahatsız olan bir grup avukatı temsil ediyordu. Adalet Bakanlığı'nda çalışan bu avukatlar izlenen siyaset yüzünden çok rahatsız olmaktaydılar. Beyaz Saray arıyor sözü yine bir hile yapıldığını açıklamaya yeterliydi. Avukatlar çok endişeliydiler ve dışarıdan birilerinin yardımına ihtiyaçları vardı. Bu bilgileri verebilecekleri birini istiyorlardı. Onlarla gizli gizli buluşup gelişmeleri konuşabilecekleri bir merkez sağlayacak, bu masrafları karşılayabilecek biri gerekiyordu. Hem ezilemeyecek biri olmalıydı bu adam. İşte bilinen nedenler yüzünden de Adrian Victor Fontini bu işe uygun görmüşlerdi. Acaba kabul eder miydi? Adrian Boston'dan ayrılmayı istemiyordu. İşi de, sevdiği kız da oradaydı. Harvard Üniversitesi'nin antropoloji bölümünde doçent olan bu son derece akıllı, neşeli kıza hayrandı Adrian. Barbara Pearson açık kahverengi saçlı, koyu kahverengi gözlü, gülüşü tatlı bir kızdı ve 1,5 yıldır da beraber oturuyorlardı. Oradan ayrılmak zordu ama Barbara onun gitmesi gerektiğini anlayarak bavullarını toplamış ve Adrian'ı yolcu etmişti sonunda. Washington'daki avukatlar Adrian'a devamlı bilgi vermeye başlamışlardı. Bu arada bir grup subayın sürekli olarak Pentagon'un yaptığı anlaşmaları incelemesi, manifestolara ve her türlü belgelere bakması da avukatların dikkatini çekti. Bir yolsuzluk mu vardı? Sonunda deliller yüzünden Jim Nevins'in Saigon'a gitmesi gerekti. Zenci avukat Tan Son Nut yük yerindeki bir ambarda aradığı delilleri buldu. Orada bir subay silah teminiyle ilgili gizli bir belgenin kopyasını çıkarırken yakalandı. Subay yaptığı iş yüzünden hapse girebileceğini anlayınca gerçeği itiraf etti. Böylece göz birliğinin ne olduğu ve amacı ortaya çıktı. Birlikte 8 subay vardı ve adam onlardan 7'sini biliyordu. 8.'sinin de Washington'da olduğunu duymuştu sadece. Listenin başında Andrew Victor Fontil'in adı yazılıydı. Adrian göz birliğindekiler pek iyi kimseler diye düşündü. Ülkeyi kurtarmaya kararlı SS subayları. İşte böyle kimselere ihtiyacımız var doğrusu. Kardeşi 7 yıl önce Hyde Asbury'de o adamları yakalatmak için baskın yaptırırken kendisine hiç vakit vermemişti. Fakat Adrian daha düşünceli davranacaktı. Andrew'e 5 gün verecekti. Ne sirenler çalacak, ne kıyametler kopacak, ne kaçaklar 8 yıl hapse gireceklerdi. Sadece ünlü yüzbaşı Andrew Victor Fontin ordudan ayrılmak zorunda kalacaktı. Washington'daki iş tamamlanmamıştı ama Adrian bir süre Boston'a, Barbara'nın yanına gitmeyi istiyordu. Yorgundu, bir saat sonra yapması gereken şey yüzünden de midesi bulanıyordu. Acı çekiyordu çünkü ne olursa olsun Andrew onun kardeşiydi. Konuklar gitmiş, orkestradakiler aletlerini topluyor, hizmetkarlar bahçeyi temizliyorlardı. Adrian kayıkhaneden içeriye girince Andrew, "Doğum gününü kutlarım sayın avukat," dedi. Duvara dayanmış sigara içiyordu. Adrian durdu, "Ben de seninkini kutlarım. Bu gece kalacak mısın?" Andrew, "Ya sen?" diye sordu. "Kalmayı düşünüyorum. Babamın durumu hiç iyi değil." Subay nazik nazik, "Öyleyse ben kalmam," diye mırıldandı. Adrian durakladı. Konuşması gerektiğini biliyor fakat konuya nasıl girmesi gerektiğini düşünemiyordu. Etrafına baktı. "Bir zamanlar burada ne neşeli zaman geçirirdik." "Eski günleri anmayı mı istiyorsun? Beni bunun için mi buraya çağırdın?" "Hayır, keşke bu kadar basit olsaydı." Subay sigarasını suya attı. "Boston'dan ayrıldığını duydum. Washington'daymışsın." "Evet, bir süre birbirimize rastlayacağımızı düşündüm." Yüzbaşı gülümsedi. "Hiç sanmam. Aynı çevrelerde dolaşmıyoruz. Orada bir şirkette mi çalışıyorsun?"
"Hukuk danışmanı olduğumu söyleyebilirsin."
"Büyük bir şirkette herhalde, ne hoş." Hakaret eder gibi konuşmuştu. Adrian kardeşine baktı.
"Beni başından savmaya kalkma Andy. Bunu yapacak durumda değilsin, başım belada.
Sana yardıma gelmedim. Bunu yapacak durumda değilim. Sadece seni uyaracağım." "Neden söz ediyorsun sen?"
Adamlarımızdan biri Saigon'daki bir subayın ifadesini aldı. "Kendilerine göz birliği diyen 8 adamın neler yaptığını iyi biliyoruz." Andrew irkilip dimdik durdu. Yüz hatları gerilmişti. Konuşurken sesi bir fısıltıdan farksızdı.
"Biliyoruz dedin. Diğerleri kimler?"
"Kimler olduklarını yakında Celp'i eline aldığın zaman anlayacaksın."
"Celp mi?"
"Evet, Adalet Bakanlığı'nın özel bir bölümü gönderecek celpleri. Sana işte çalışan avukatların adlarını vermeyeceğim. Fakat göz birliği listesinin başında senin isminin olduğunu biliyoruz. 8 kişisiniz, 7'nizi tanıyoruz. 8.'siniz de Pentagon'da, onu da bulacağız."
"Andrew, ne yaptınız?" diye sordu. "Namussuzlar, ne yaptınız?"
Adrian kısaca cevap verdi. "Size engel olduk."
"Ne biliyorsun? Sana neler anlatıldı?"
"Gerçekler. Bunlardan kuşkulanmamız için de neden yok."
"Celp yollamak için delil ister."
"Delilimiz var.
Sadece bir ifade. Değersiz sayılır.
Diğerleri de bunu izleyecek. Hem bu neyi değiştirir? İşim bitti artık."
Andrew sakinleşmişti. Kayıtsız bir tavırla konuştu.
"Subaylar şikayet ediyorlar. Her gün biri şikayet ediyor."
"Ama böyle değil. Şikayetle şantaj arasında kesin bir sınır vardır. Siz bu sınırı aştınız."
"Andrew ve ben kime şantaj yaptık?" diye atıldı. "Hiç kimseye."
"Sakladığınız kayıt ve belgelerden niyetiniz belli. Bu da aldığımız ifade sayesinde açığa çıktı."
"Hiç kayıt yok."
Adrian bezgin bezgin, "Olduğu malum," dedi. "Ama kimsenin artık aldırış etmediğini de tekrarlayayım. İşin tamam."
Andrew duvarın önünde dimdik durmuş, derin derin soluk alıyordu. "Beni dinle," sesi kısılmıştı. "Ne yaptığını bilmiyorsun. Rahatsız olan adamların avukatı olduğunu söyledin. Bunun anlamını biliyoruz.
Biz Fontaine'iz. Biz olduğumuz zaman başka kaynaklara gerek var mı?
Adrian onun sözünü kesti. Ben böyle düşünmüyorum.
Asker haykırdı. Bu doğru. Sonra sesini hafifletti. Boston'da yaptıklarını anlatmadın. Ama gazeteler yazdı. Sen suç işleyen önemli kimseleri yakaladın. Başarılısın. Benim ne yaptığımı sanıyorsun? Biz de onları yakalıyoruz.
Göz birliğine engel olursan bu alandaki en parlak genç subayları mahvedeceksin.
Bunu yapma Adrian. Bize katıl. Bu sözümde samimiyim.
Adrian inanmazmış gibi konuştu.
Size katılmak mı? Sen çıldırmışsın. Bunun mümkün olabileceğini nasıl düşünebiliyorsun?
Andrew kardeşine yaklaştı. Gözlerini ona dikerek, çünkü ikimiz de aynı şeyi istiyoruz dedi.
Ülkeyle ilgileniyoruz ve çok imkanımız var. Bir şey yapacak durumdayız. Ben yapıyorum. Tanrı aşkına bana engel olma.
Hayır, aynı şeyi yapmıyoruz. Sen o parlak genç subayların ülkenin yönetimini ele geçirmelerini amaçlıyorsun.
Saçmalayacak yerde kendi boynunu kurtarmaya çalış. Sana hiç olmazsa bunu borçluyum. Bu işten sessiz sedasız yakanı sıyırmaya bak.
Andrew, beni zorlayamazsın diye çıkıştı. Sicilim çok iyi.
Sen nesin sanki? Kendini ne sanıyorsun?
Adrian da sesini yükseltti. 5 gün sonra... Yani Cuma'ya hepinize birden celp yollanacak. Bu celpler bağlı olduğum bölümün generali aracılığıyla size verilecek. Anlaşmaya varılabilir tabii. Ama vazgeçilmez bir şartımız var. Hepiniz ordudan ayrılacaksınız.
Adrian düşmanının üstüne atlayacak bir yaratık gibi eğildi.
Seni öldürebilirim diye fısıldadı. Nefret ettiğim her şeyi temsil ediyorsun sen.
Adrian bezgin bezgin gözlerini ovuşturdu. Öyleyim sanırım. En iyisi havaalanına git. Yapacak çok işim var. 3 yıldır toplamakta olduğun delilleri ilgili makamlara teslim et. Babamın gücüne hayran olduğum gibi senin gücünü de daima takdir ettim. Ancak sen babam değilsin. Sadece onun bir parçasısın. Onun için birbirimizi anlayalım. Sen tehlikeli bulduğum her şeyi temsil ediyorsun. Dolayısıyla da aşağı gördüğüm her şey sayılabilirsin.
Andrew, birbirimizi anlıyoruz diyerek kayıkhaneden çıkıp yürüdü.
2. kısım. Jane ikizler gittikten sonra rahibin getirdiği mektubu alarak terasta oturan kocasına götürdü. Korkusunu gizlemeyerek, 3 saat önce bunu Roma'dan gelen bir rahip getirdi dedi.
Victor karısına baktı, peki neden bekledin?
Çünkü oğullarımızın doğum günüydü.
Fontaine'i zarfı alarak onlar birbirine yabancı diye mırıldandı. İkisi de çocuğumuz ama birbirlerinden çok uzaklaştılar.
Mektubu açarak okumaya başladı.
Signor Fontaine Cristi, beni tanımıyorsunuz fakat yıllar önce karşılaşmıştık. O karşılaşma hayatımın yarısına mal oldu. 25 yılımı Transvaal'de sürgünde geçirdim ve çile doldurdum. Size elimi sürmemiştim ama diğerlerinin yaptıklarına karşı gelmemekle bu günahı işledim. Evet, Kardinal Donati ile Campo di Fiori'ye gelen rahiplerden biri de bendim.
Kardinal Katolik Kilisesi'nin korunması için insanlara merhamet etmememiz gerektiğine inandırmıştı bizi. Rahiplikten çekildim artık. Afrika'da yakalandığım hastalık da beni bitkin düşürdü. Ama Tanrı'ya şükürler olsun, ölümden korkmuyorum. Günahlarımdan temizlendiğime inanarak Tanrı'nın hükmünü bekliyorum. Ancak Tanrı'nın huzuruna çıkmadan size vermem gereken bir bilgi var. Bunu gizlemem daha büyük bir günah olur.
Donatti'nin başladığı iş devam ediyor. Hapse atılan ve aforoz edilen 3 rahipten biri hastalanarak öldü. Diğeri hapiste canına kıydı. 3.'sünü yeni serbest bıraktılar. Bu adam anlayamadığım bir nedenle hala Selanik belgelerini arıyor. Bu aforoz edilmiş rahibin adı Enrici Gaetano ve yasaklanmakla birlikte o hala rahip kılığında dolaşıyor. Hapishanede geçirdiği yılların ruhunu aydınlatmadığını ve kendisine doğru yolu göstermediğini anlıyorum. Tam aksine onun Donati'den farksız olduğunu söylüyorlar. Gaetano 30 yıl önce Selanik'ten ayrılan trenle ilgili bilgi bulabilmek için bütün Balkanları dolaşmış. Monfalcone'ye ve Kuzey Alplere de çıkmış. Bu arada Fontaine Cristi'nin oğlunu bilen birilerini de arıyormuş. Kendisi Varese tepelerinde küçük bir kulübede oturuyormuş. Bunun Campo di Fiori'ye çok yakın olduğunu da tahmin edersiniz sanırım. Bütün bildiklerimi açıkladım. Onun size erişmeye çalışacağından da eminim. Tanrı'nın sizi koruması için dua ediyorum. Geçmişimdeki günahlar için tekrar özür dilerim. Guido Aldobrani.
Victor bir şey söylemeden mektubu karısına uzattı. Geçmişi hatırlamak kanını dondurmuştu adeta. Selanik olayı ilk kez de ortaya çıkmıyordu. Birbirini izleyen tatsız küçük olayları Jane'e açmamıştı. 3 ay önce yine bir ameliyat geçirmek için Harkness'a gitmişti. Ameliyattan birkaç gün sonra New York'taki Katolik örgütünün ileri gelenlerinden biri onu ziyaret etmişti. Adam yıllarca Roma'da kaldıktan sonra Amerika'ya döndüğünü ve Vatikan arşivlerinde rastladığı bazı kayıtlar yüzünden Victor'u görmek istediğini söylemişti. Adam bu arada bir manyak kardinalin işlediği suç yüzünden kilisenin suçlu tutulmaması gerektiğini de belirtmiş ve Victor iyileşince geçmişten söz etmeyi istediğini de eklemişti. 5 hafta sonra başka bir olayla karşılaşmıştı Victor. Washington'daki bürosunda bir işle uğraşırken bir iç haberleşmenin zili çalmış ve sekretere ''Bay Victor Fontin'' demişti. ''Bay Theodore Dakakos burada. Size saygılarını sunmayı istiyor.'' Dakakos Onassis ve Niarkos'un rakibi sayılan genç bir Yunan armatörüydü. Victor Fontin sekreterine adamı içeriye yollamasını söylemişti. Dakakos 40 yaşlarında çok iri yarı ve dürüst bakışlı bir adamdı. İngilizceyi de kusursuz konuşuyordu. Biraz konuştuktan sonra Victor onun iş konusundaki bilgisini övmüştü. Dakakos çok talihliyim diye cevap vermişti. Çok küçük yaştayken pek bilinmeyen bir mezhep üyeleri bana yardım ettiler. İyi bir eğitim görmemi sağladılar. Ailem zengin değildi ama onlar bilemediğim bir şekilde kiliseye hizmet etmişler. Bana öyle söylediler. Genç Yunan armatörü bu sözlerle bir şey ima etmek istemişti. Ama Victor bunun ne olduğunu kesinlikle anlayamamıştı. İlk adım Theodore Bay Victor Fontin. Tam adımsa Theodore Anaxas Dakakos. Okul çağı boyunca bana ikinci Anaxas derlerdi. Bu sizin için bir anlam taşıyor mu?
Ne bakımdan?
Anaxas adı.
Yüzlerce vatandaşınızla karşılaştım fakat Anaxas adını hiç duymadım.
Yunanlı birkaç saniye ses çıkarmamıştı. Sonra size inanıyorum diye mırıldanmıştı. Dakakos birkaç dakika daha kalıp gitmişti. Şimdi bu olayların anlamını seziyordu. Aradan 30 yıl geçmesine karşın hala o belgeleri arıyorlardı. Yunan armatörünün iyi eğitim görmesini sağlayan mezhep de Zenope'ydi tabii.
Ortada hiç rastlantı yoktu.
Selanik treni 30 yıllık bir uykudan sonra yine ortaya çıkmıştı. 30 yıl önce olduğu gibi nefretlerin çarpışmaması, fanatiklerin birbirlerine girmemesi için bir şeyler yapması gerekti. Victor Campo di Fiori de o beyaz ışıkların altında ölen babasına, annesine ve bütün sevdiklerine bunu borçlu olduğunu anlıyordu. Los Torridon'da intihar eden Petrida adlı keşiş, Tigiu adında bir adam, Dubok ismiyle tanınan bir ajan ve kendisini kurtarmak için canını veren ihtiyar Guido Barzini'nin anısı için bu durumla ilgilenmesi gerekmekteydi. Victor terasta durarak denize baktı. O anda ne yapması, nereye gitmesi gerektiğini anlamıştı. Varese tepelerine, Campo di Fiori'ye gidecekti.
18. ayrımın sonu. Sayfa 221.